SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Perth'te yaşayan profesyonel gelişim eğitmeni ve engelli hakları savunucusu Nihal İşçer'le konuşuyoruz. Nihal Hanım, siz aynı zamanda Speak My Language programının Batı Avustralya koordinatörüsünüz. Bize Speak My Language programını anlatabilir misiniz kısaca?
Merhaba, tabii. Speak My Language programı 2 senelik bir program. New South Wales Ethnic Communities Council bunu başlattı. Aslında NDIS'in Information Linkages and Capacity Building funding ile yapılıyor, ödeneği ile yapılıyor. Department of Social Services'den geliyor bu ödenek. New South Wales'dan başlamasına rağmen ulusal bir program oldu. Bu programa göre biz engeli olan göçmenlerle konuşuyoruz. Onların hikayelerini ses kaydı haline getirip podcast yapıyoruz. Yani biz engelinizle daha iyi nasıl sağlıklı yaşayabilirsiniz? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu kişinin herhangi bir alanda ilgisi olabilir. Hani ailesiyle ilişkileri olabilir, tatil serüvenleri olabilir, yaptığı spor aktiviteleri olabilir. Her ne konuda konuşmak istiyorsa başarıyla yaptığı, onu biz dinliyoruz. Bunun yanı sıra ayrıca kamu hizmetinde bulunan birçok çalışanlarla da söyleşiler yapıyoruz. Öğretmenler, hemşireler, restoran çalıştıranlar. Onlara soruyoruz engellilere karşı nasıl bir programınız var ya da erişilebilirliği nasıl sağlıyorsunuz, insanlar size nasıl erişebilir gibi sorular sorup onları da ses kaydı yapıp podcast yapıyoruz.
Nihal Hanım, siz de görme engellisiniz ve engelli olarak Avustralya'da yaşamak nasıl bir şey acaba? Sizden öğrenelim.
Bence Türkiye'de yaşamaktan daha kolay. Çünkü birçok olanaklarımız var burada. Ben yani ilkokulu Türkiye'de bitirdikten sonra buraya geldim. High school, orta liseyi, üniversiteyi burada okudum. Tabii ki zorlukları çok oldu. Özellikle üniversitede ben psikoloji okudum. Erişilebilirlik bundan işte 20 sene önce çok çok zordu. Kendi kabartma Braille alfabesinde kitap çevirtmek ya da ne bileyim üniversiteden bazı ihtiyaçlarımı karşılamaları için isteklerde bulunduğum zaman yani niye size özel bir şey gösterelim de diğer öğrencilerimize göstermeyelim gibi saçma sapan tavırlarla karşılaştım. Ama yine de istediğimi elde edebildim. Üniversiteyi bitirdim.
Nihal Hanım, sizle geçen gün konuştuk. O günden beri ben sabahları işte evimden çıkıyorum, SBS'teki ofisime gidiyorum. İşte sokakta yürüyorum, trene biniyorum, iniyorum. Sonra ofise yürüyorum trenden inip. Yani sizle konuştuktan sonra bu yolculuğa biraz farklı bakmaya başladım. En ufak şeyde ne tür, yani bir engelim olsa, tekerlekli sandalyeye biniyor olsam, görme engelli olsam bayağı bir zorlukla karşılaşacağımı, yani siz Avustralya'da hayat yine görece olarak kolay diyorsunuz da hala Avustralya'nın da bu konuda gidecek çok mesafesi var aslında, değil mi?
Kesinlikle evet. Evet, evet. Yani biz her şeyi aşmış değiliz şu anda. Daha yapılması gereken erişilebilirliğe ulaşmak için çok yolumuz var, kat etmemiz gereken. Gerçekten mesela devlet dairelerinin internet sayfası, bilgiye erişim, birçok eyalet daireleri bu konuya önem veriyor ama federal devlet daireleri vermiyor. Onları sorguladığınız zaman da bizim web sitemiz erişilebilir diyor. İyi ama ben erişemiyorum. Ben aradığım bulamıyorsam nasıl erişilebiliyor? Ben bunu daha önce Australian Human Rights Commission, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'na kadar götürdüm mesela Immigration Department'ın web sitesini. Beni o kadar çok zorladılar ki sonunda dedim ya boş ver, istemiyorum. Öyle kalsın. Yani bayağı bir şey kat edilmesi gereken yol var.
Yani yurt dışından göçmenlik başvurularında engellilik bir dezavantaj mı başvurularda, vize başvurularında? Öyle bir şey olabilir mi Avustralya için?
Tabii, tabii, tabii. 1958 sayılı göçmenlik yasasına göre engellilik bir sağlık sorunu ya da sosyal güvenliğe yük olarak görülüyor ve engeli olan kimseleri Avustralya'ya kabul etmiyorlar. Etmedikleri gibi ailelerinin de başvurularını kabul etmiyorlar. Yani bu kadar da böyle bir yıkıcı bir kanunumuz var, yasamız var.
Hala geçerli bu, öyle mi?
Tabii, evet. Bunun için mesela National Ethnic Disability Alliance, Federations of Ethnic Communities Council gibi birçok kurumlar senelerdir savunmanlık yapıyor. Ama hiç kimsenin bu konuda, yani bütün dosyaları ellerine alıyorlar, bir kenara atıyorlar. Yani bu konuda hiç kimse bir şey yapmıyor gibi görülüyor. Yaptıkları güzel bir şey oldu, o da mültecilerin, yani Birleşmiş Milletler'den gelen, gönderilen mültecilerin engeline genellikle bakmıyorlar. Ona, yani onlara biraz daha ılımlı davranıyorlar. Onların gelmesini sağlıyorlar ama çok azına, hepsini değil.
Nihal Hanım, Türkiye konusunda da tecrübeleriniz var. Türkiye'de durum nasıl? İki ülke arasındaki farkları anlatır mısınız biraz?
Türkiye'de, ya Türkiye işte 2000'li yılların başında, 2010'a 2012'ye kadar engellilik hakları konusunda çok güzel yol aldı. Birçok, yani Birleşmiş Milletler'in Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imzasını attı, onun bir parçası oldu. Bunun için Türkiye'de birçok büyük şehirlerde kaldırımlara sarı çizgiler yaptı, görme engellilerin gelip rahat gidip gelmesi için. Sonra 2010'dan sonra bütün bunlar engellilere yardımdan daha ziyade, bunları yaparsak acaba Avrupa topluluğuna girebilir, ekonomik topluluğuna girebilir miyiz, Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz idi. Avrupa Birliği'ne girilmeyince bütün bu engellilere verilen hizmetler, haklar, her şey durdu. İleriye gitmedi. Şimdi o sarı çizgilerin üstünde, kaldırımlardaki sarı çizgilerin üzerinde ağaçlar dikili, levhalar asılı, arabalar park edilmiş falan. Hiç kimse de hiçbir şeyi denetlemiyor. Bir de Türkiye'de kota sistemi var çalışmak için, iş arayan engelliler için. Bunun da ben Türkiye'de çok büyük tehlikelerini gördüm. Çünkü her iş yeri iş gücünün %3'ünü engellilerden oluşturması gerekiyor. Yani engelliye verecek bir pozisyonu yoksa bile diyor ki gel sen burada çalış, ben sana bir maaş bağlayacağım ama ofisime, yani iş yerime gelip gitmek zorunda değilsin. Ya bence bu engelliye yapılmış en büyük hakarettir. Ya da gel otur bak ama bir şeye dokunma, ya da bizim sana öğretecek vaktimiz yok gibi saçma sapan şeylerle karşılaşıyor engelli arkadaşlar. Ama hepsi öyle değil tabii ki. Bu ara aynı zamanda çok başarılı çalışan avukat, öğretmen, psikolog, santral memuru gibi birçok arkadaşlarımız var.
Nihal Hanım, erişilebilirlikten bahsettiniz. İnternet sitelerine erişebiliyoruz, erişemiyoruz. Yani şehirlerin de böyle bir erişebilirlik derecesi var değil mi? Yani Melbourne, Perth, bunlar erişilebilir şehirler mi? Yani hizmetlere erişebiliyor mu engelli vatandaşlar?
Genellikle evet. Genellikle evet. Ben mesela Perth'te yaşıyorum. Melbourne'a, Sydney'e bazen konferanslara gidiyorum. Yalnız gitmek durumunda kalıyorum. Yani telefonun Google Map ve Blind Square uygulamalarını açtığım zaman gideceğim yere yürüyerek gidebiliyorum. Ya da ne bileyim, bir taksiye bindiğim zaman aradığım yeri bulabiliyorum. Bu bence güzel bir şey ama ben bunu Türkiye'de de denedim. Ben Gaziantep'liyim. Bu sene yine Mayıs ayında Gaziantep'teydim. Gaziantep şehir merkezini bayağı güzel bir erişilebilir yapmışlar. Ama dediğim gibi sarı çizgide yürürken kafelerin masaları, sandalyeleriyle karşılaşıyorsunuz. Mısırcı mısır tezgahını kurmuş. Mısırcı bey diyorum, buraya sarı çizgiye siz mısır tezgahınızı kurunca ben nereden geçeceğim? Özür dilerim ablacığım diyor, çekiyor. Ondan sonra ben işimi bitirip geldiğimde bakıyorum ki yine aynı yerde. Abla gene mi geldin diyor. Böyle. Ben mesela 2010'da İspanya'ya gittim. Daha önce Almanya'da, Avrupa'nın birçok şehirlerinde bulundum. Oradaki erişilebilirlik beni çok etkilemişti, çok güzeldi. Bu fiziksel yolların, tren istasyonlarının erişilebilirliği. buraya geldikten sonra bizim niye böyle bir şeyimiz olmasın diye bayağı bir uğraştık. Sonra işte 2019'da gittiğimde yine Roma, Venedik, Münih, Barcelona ve Türkiye'ye gittik. Gerçekten Avustralya oralardan çok ileriye gitmiş şimdi. Onun için çok mutluyum. Yani bizim tren istasyonlarımız da daha erişilebilir. Çok büyük hatalarımız olsa bile Avrupa'ya göre çok iyiyiz bence.
Nihal Hanım, tatile giderken herkesin hazırlık yapması gerekiyor. Sizin hazırlığınız nasıl? Hangi ülkede rahatsınız? Biraz önce söylediklerinizden yani Avustralya'da çok rahat olduğunuzu ya da en azından diğer ülkelerden daha rahat olduğunuzu anlıyorum ama yani yurt dışına gidince hangi ülkede rahat ettiniz?
Hangi ülkede rahat ettim? Tabii ki Türkiye'de, çünkü etrafımda tanıdığım, sevdiğim arkadaşlarım, akrabalarım vardı. Bana her zaman yardımıma koşacak, benimle birlikte her şeyi yapabilecek insanlar vardı. Güzeldi. Onun yanı sıra tabii ki Avustralya. Bir de ben Çin'de kaldım 15 gün, ya 2 hafta. Guangzhou şehrinde ve Macau ve Hong Kong'da. Oraları da çok güzel erişilebilir buldum. Çünkü olimpiyatlardan hemen sonra gitmiştim, Çin olimpiyatlarında. Orada da kaldırımlar bayağı geniş. Tekerlekli sandalyeler için rahat yola iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tren istasyonları gerçekten Perth'teki Avustralya'dakinden çok daha güzel. Platformda mesela platform boylu boyunca cam duvar yapmışlar. Şeffaf cam duvar. Sadece trenin kapısının açıldığı yerler cam değil. Yani platformdan aşağıya düşmek gibi bir şansınız yok. Ya da atlamak gibi. Öyle güzel bulmuştum.
Nihal Hanım, son olarak engelli toplum üyelerimize bazı tavsiyeleriniz var mı Avustralya'da yaşam, eğitim konusunda?
Elbette. Yani bu ülke bize birçok olanaklar tanıyor, veriyor. Ama evde oturarak bu olanaklara ulaşamazsınız. Yani sizlerin de biraz risk alıp etrafınızda ne var ne yok araştırmanız gerekiyor. Eğer size birileri bir şeyler teklif ediyorsa, ya ben yapamam edemem deyip kabuğunuza çekileceğinize, acaba nasıl yapabilirim, yapabilir miyim diye bence dört elle sarılıp yapmanız gerekiyor. Yani bu devlet dairesinden hizmet almak için de olabilir. Mesela erişilebilir bir ev arıyorsunuzdur. Başkasından yardım beklemeyin. Önce kendiniz araştırın. Sorun neler yapabiliyorsunuz. Yapamadığınız yerde başkasından yardım isteyin. Yani toplumun, kendinizi saydırın toplumun içinde.
Çok teşekkürler Nihal Hanım. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Sağ olun.
Speak My Language, Benim Dilimi Konuş programı Federal Sosyal Hizmetler tarafından fonlanıp Etnik Toplumlar Konseyi New South Wales ve tüm eyalet ve bölge etnik ve çok kültürlülük toplumlarının konseyleri ortaklığıyla SBS tarafından yayınlanmaktadır.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.